Ayrım 8.
Dosdoğru üste dönseydim saat 3.30'da orada olurdum. Ama aklım bir karış havadaydı ve uçuş planım da sınırlı değildi. Beni ile uçağı deniz düzeyine indirip dalgalara çarpa çarpa uçmaya başladık. Pervane suları kaldırıp kaldırıp kanatlara savuruyordu. Eğer deniz üzerinde çok alçaktan ve çok hızlı uçmamışsan bunun insana nasıl bir duygu verdiğini bilemezsin. Çocukluğunda gördüğün düşleri yaşıyorsundur. Düşme korkusu olmaksızın bir uçuş. Önünde sular bir ekspres hızıyla sana doğru gelir, yan camların bulanıklaşır. Dev siklon motorunun gürültüsü okyanus üzerinden yansır. Rita Hayworth'la yatma dışında insanın en azından 1945'in o son ayında bundan daha keyif verici bir his duyabileceğini sanmıyorum. 15-20 dakika öyle oyalandık durduk. Uçuş 19'un lideri Chuck Taylor'dan ilk çağrı geldiğinde hala havadaydım. Taylor'ı pek tanımazdım ama aklı başında biri olduğunu bilirdim. O yüzden sesindeki o aceleci tonu hiç beğenmedim. Kuleyi arıyorum, acil durum, rotamızdan çıkmış durumdayız, karayı göremiyoruz, tekrar ediyorum, karayı göremiyoruz. Hemen bir hesap yaptım, aynı rotada olmamız gerekirdi. Ben üste dönüyordum, paralel uçuştaydık. Neden bozuk çaldığını anlamamıştım. Karayı görecek kadar yaklaşmamıştık ki. Kulenin karşılığını duydum. Uçuş 19, durumunu bildir. Bilemiyorum dediğini duydum Taylor'ın. Emin değilim, nerede olduğumuzu kesin olarak bilemiyoruz. Kaybolduk sanırım. Kaybolmak mı? Filoda 5 nitelikli pilot varken kaybolmak da ne demekti? Mikrofonuma sarıldım. Uçuş 19, burası hayalet, sizi dinliyorum. Bagley neredesin dedi Taylor. Güneyinizde sanırım, ne oldu? Sesi titriyordu. Bilmiyorum, her şey karma karışık. Çok yakında olmalısın, sesin 5 kuvvetinde. Taylor'dan önce kule devreye girdi. Uçuş 19, batıya doğru yolunuza devam edin. Bok devam ederiz diye bağırdı Taylor. Bunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Bütün sorun batının ne yönde olduğunu kestiremememizde. Yayımı tekrarlayın dedi kule. Her şey karma karışık, çok garip. Yönümüzü kestiremiyoruz. Okyanus bile değişik. Güneşi görmüyor musun? Güneşe doğru git. Göremiyoruz. Sen bizim için bulabilir misin? Çalışayım dedim. Saymaya başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taylor 20'ye kadar sayarken ben de telsiz yön bulucusunu çalıştırdım. Bu bir sinyalin en güçlü alındığı yönü bir ibreyle gösteren yuvarlak bir antendi. Taylor 20 dedikten sonra sanırım TYB'de yerini saptadım dedim. Kuzey kuzeybatı yönündesin ve bu frekansta 40-50 milden uzakta olamazsın. Benim yerimi saptayabilir misin? Çalışıyorum ama gösterge çok titriyor. Pekala, ben nerede olduğumu çok iyi biliyorum. Sana doğru gelmeye çalışacağım. Sen konuşmaya devam et. Beni duymuş değildi sanki. 1000 metreye çıkıp Avenger'ın burnunu 12 derece kaldırdım. Kule frekansını buldum sonra. Kule, ben hayalet, beni duyuyor musunuz? Tamam. Hiçbir karşılık yoktu, yalnızca parazit. Ya sen, uçuş 19 lideri, hayalet konuşuyor. Daha fazla parazit. Beni araya girdi. Teğmenim şuna bakın. Uçağın sağ yanını gösteriyordum. Altımızda okyanus bize doğru kıvrılıyor gibiydi. Koyu mavi olan sular şimdi beyazımsı bir yeşile dönüşmüştü. Yüzey rüzgarları dedim. 300 metre daha yükselelim. Levyeyi öne itip uçağı 1500 metreye çıkardım. Bir sonraki konuşmayı duyduğumda 7-8 dakika kadar uçmuştum. Kule, yüzbaşı George Stevers konuşuyor. Teğmen Taylor komutayı bana verdi. Saat 16.25. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Üssün 200 mil kuzeydoğusunda olduğumuzu sanıyoruz. Yakıtımız tükenmek üzere. Yerinizi saptayabilmemiz için saymaya başlayın hemen dedi kule. Stevers birkaç saniye karşılık vermedi. Sonra sayacağı yerde birden bağırdı. Florida'yı geçmiş olmalıyız sanırım. Şu anda Meksika körfezindeyiz. Mikrofon düğmeme basıp bağırdım. Olanaksız bu uçuş 19. Florida'nın doğusundasınız, batısında değil. Ben hayalet, sizi dinliyorum. Yine uzun bir duraklama. Kule ile ben uçakları duyabildiğimiz halde anlaşılan onlar bizi duyamıyorlardı. Sanırım beyaz suya giriyoruz dedi Stevers. Şimdi tam olarak kaybolduk. Yine uzun bir sessizlik. Sonra kimse duymuyor mu bizi? Kule cevap vermediği için ben konuştum. Hayalet konuşuyor. 1-2 mil güneyinizdeyim. Doğuya gitmeyin. Tekrar ediyorum. Doğuya gitmeyin. Körfez'desiniz. Hala Atlantik'tesiniz. Şu andaki yerinizi bildirin. Beni duyuyor musunuz? Karşılık olarak yalnızca sessizlik vardı. Bu arada ben bilmiyordum ama Banana River Deniz Kuvvetleri Hava İstasyonu'nda eski bir acı dostlarımdan Teğmen Harry Cohn, Uçuş 19'un yardımına gitmek üzere dev Martin Mariner PBM deniz uçağını hazırlamaktaydı. 40 metrelik kanat açıklığı olan Mariner özellikle araştırma ve kurtarma işleri için yapılmıştı. Depoları 24 saat havada kalacak kadar yakıt alırdı ve uçakta o zaman bilinen bütün can kurtarma araçları bulunmaktaydı. Sallar, can simitleri, radyo vericileri suya değer değmez otomatik olarak çalışmaya başlardı. Su üzerinde uçan bizler için PBM koruyucu melek demekti. Pilot yerinde Cohn ve 12 mürettebatı ile büyük kuş havalanıp uçuş 19'un son bilinen yerine doğru uçmaya başladı. Ben herhalde başka bir frekansta olmalıydım ki Mariner'ın uçuşunu çok sonraya kadar öğrenemedim. Ancak anladığıma göre Cohn bölgeye varmış, hiçbir şey göremediğini, 2000 metrede çok kuvvetli rüzgarlar olduğunu Banana River Kulesi'ne bildirmişti. Bir daha kendisinden haber alınamadı. Savaşta beklenen bir şeydir bu. İyi poker arkadaşları fişlerini paraya çevirirler, göreve çıkarlar ve ölürler. Ama Noel'de, 1945 aralığında, barış zamanında, çirkin bir şey bu dostum. Terhis kağıtlarını alıp önüne ilk çıkan sarışını öpüp mutlu bir yaşama hazırlanırken, değil mi? Bunu Harry Cohn ile uçağındaki 12 adamına söyle bakalım. Chuck Taylor'a, George Stivers'a, kaybolan öteki uçaklardakilere anlat. Ya da bana anlatmaya çalış. Ben hepsini görmüş geçirmiş bir insanım ve sizler düşlerden ve karma karışık telsiz konuşmalarından efsaneler yaratırken ben burada oturmuş kahkahadan kırılıyorum. Dediğim gibi uçuş 19'u aramaya çalışırken altımızdaki sular kaynıyordu ama yönümü etkileyen bir durum yoktu. Ama kendi uçağımın içinde bir şeyler olacağı da hiç aklıma gelmemişti. İlk dikkatimi çeken telsiz oldu. Tüm bağlantılar kesilmişti. Kulaklarımda parazitten başka bir şey yoktu. Birbiri ardından bütün dalgaları denedim ama bir cızırtıdan başka bir şey alamadım. Telsize öylesine dalmıştım ki beni Sokol ancak birkaç kere seslenince kendime geldim. Teğmenim bakın. Başımı kaldırınca gümüş renkli merceğe benzer bir şey gördüm. Tam karşımda. Millerce genişliği olan ama yalnızca bir 2000 metre yüksekliği olan dev bir buluttu bu. Tam içine giriyorduk. Hiç böyle bir şey görmediğim için korkmuştum. Bulutun üstüne çıkacak zamanım yoktu. Yanından geçmek de istemiyordum. Bu yüzden levyeyi çekip hız kaybetmeye başladım. İlk rüzgarı yediğimizde 700 metreye inmiştim. Sanki görünmeyen bir dev uçağın yanında durmuş olanca gücüyle bizi savuruyor gibiydi. Uçak rüzgarın etkisiyle sarsıldı, kuyruğun yön değiştirdiğini hissettim. Bir an için bütün denetimi kaybettim. Döne döne düşmeye başladığımızı sanmıştım. Tam o anda uçak düzelir gibi oldu. Burnunu aşağı çevirirken hızımın 40 milden aşağıya düştüğünü fark ettim. Pervanenin birkaç metre ilerisinde gibi görünen deniz o güne kadar hiç görmediğim beyaz bir renkteydi. Ve beni kendisine doğru çekiyordu sanırım. Uçağı suya bırakmak çok iyi bir şey olacak gibiydi. Ama başımı sallayıp tablonun üzerine eğildim. Uçak burnunu kaldırdı ve kuzey olduğunu sandığım yöne doğru uçmaya başladık. Ama şimdi pusulam çılgına dönmüştü. Öyle bir dönüyordu ki doğu neresi batı neresi kestiremiyordum. Kulaklarımdaki cızırtı da artmıştı. Tablodaki göstergelerin hepsi başka başka şeyler gösteriyordu. İçlerinde normal çalışan tek gösterge elektronik olmayanıydı. Sonra sanki bir düğme çevrilmiş gibi telsiz kesildi. Bir an önce parazit, bir an sonra da ölü bir sessizlik. Uçağın motoru da durmuştu. Ne yağ basıncı ne de egzoz sesi. Ani bir sessizlik. Beni diye seslendim ama iç hatlarda ölmüştü. Elimi kaldırıp parmağımla aşağısını işaret ettim. Denize iniyorduk. Kurtarma salını çıkarmak onun işiydi. İşaretimi görmüş olduğunu umuyordum. Az önce size Avenger uçaklarının iyi yanlarını anlatmıştım. Şimdi de biraz kötü yanlarından söz edeyim. Havada süzülme oranı bir tuğlanınkinden farksızdır. Motoru kestiğin anda tek bir yöne gider. Doğru aşağıya. Deniz kuvvetleri uçağına yakışmayan bir yanı da derhal batmasıdır. Bir zamanlar kanatlarda yüzme bölmeleri vardı ama sonradan bunları çıkartıp yerine yedek benzin depoları falan koymuşlar sanırım. Avenger'ı terk etme eğitimi çok basitti. Dalgalara süzülerek kon ve gövde suya değer değmez yüzmeye başla. Okyanusu o günkü gibi hiç görmemiştim. Rüzgarın ya da o mercek biçimli bulutu oluşturan neyse onun altındaydık. Gökyüzü de sular da çirkin bir yeşil renkteydi. Sıkı tutun diye bağırdım Beni'ye. Duyup duymadığını bilmiyorum. Suya inerken tekerlekleri indirmezsin ve dalgalar üstünde uçağı zıplatmamaya çalışırsın. Gövdeyi ikiye bölmediğin takdirde suyun üzerinde 1-2 saniye daha fazla kalma olanağı vardır. Bu da çok önemlidir. Ancak beklediğimden daha düzgün bir iniş yapmıştım. 2 kere hafifçe zıpladık, sonra uçak sarsıldı. Okyanus beni düş kırıklığına uğratmamıştı. Hemen o anda sular içeri girmeye başladı. Dışarı diye bağırdım, batıyoruz. Bir şapırtı duydum. Sırtımdaki paraşütü çıkartan düğmeye bastım. Göğsümdeki can yeleğimi şişirten ipi çektim ve şimdi dizlerime kadar çıkmış olan suda ayağa kalktım. Gözümün ucuyla sağ kanadın hemen arkasında 3 kişilik parlak turuncu salın şiştiğini fark ettim. Beni sala biniyordu. Haydi gel diye bağırdı. Uçak altında suya gömülürken ben de yana doğru kaydım. Anafor olup da beni çekeceğinden korkuyordum ama hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey duymadım. Sala yüzdüm. Beni'nin yardımıyla içine atladım. Beni, eğer bu saldaki acil kumanyayı yemişseniz sen de ben de çok pişman olacağız dedim. Soluk soluğa salın zemininde yatarken. Beni güldü. Temyenim hiç merak etme. Acil bir durum bile o boktan şeyler yenmez dedi. 3 saat sonra eski bir ahşap yelkenli yaklaştı yanımıza. İçinde 1000 yıldır rüzgar, yağmur, fırtına ve güneş görmüş bir selvi ağacı tahtasına benzeyen bir yüze sahip, uzun boylu, kara derili bir adam vardı. Lütfen binin dedi. Bimini adasının Ellistown'undanım. Adım Joseph Horatio. Adamın yelkenlisine bindik ve hiç rüzgar olmadığı için tam 6 gün ve 7 gece orada bekledik. Sonunda uçuş 19'u aramaya çıkmış bir kıyı koruma botu bizi alıp Florida'ya götürdü. Joe Horatio bize yiyecek ve suyun dışında bir yaşam boyu yetecek kadar hikaye de anlatmıştı. İyi bir adamdı demek istediğim ama kafadan da kontaktı. 1945 yılındaydık ve o bize 1860'ta başından geçenleri anlatıyordu. Kendi hesabıyla 100 yaşını çoktan aşmıştı. Yazık. Onu bulabilseydin milletin gözlerini fal taşına döndürecek şeyler öğrenirdin. Ama o zaman 140 yaşında olması gerekir. Eğer o zaman söylediği yaşı gerçekse. Hiç sanmıyorum ya. Her neyse, çok tatlı konuşan bir adamdı. Eğer o olmasaydı şimdi size uçuş 19 konusundaki gerçeği anlatamazdım. Siz de bana vaat ettiğiniz o 1000 doları veremezdiniz. Bilmem bu konuda belleğinizi tazelemek gerekir mi? Çok teşekkür ederim. İkinci bölüm. Araştırma. 6. Anthony Dix bir yazardan çok bir liman işçisini andırırdı. Kadife ceketi çok eski ve hiç kuşkusuz pek de parlak olmayan bir geçmişte bir kere ütülenmiş olmalıydı. Ancak bu sabah yan odadaki telefonun ısrarlı çalışını duymazlıktan gelmeye çalışırken bunu anlamak pek olanak dışıydı. Dix kendi odasındaki telefonu fişten çıkarmış ama sekreterinin masasındakini unutmuştu. Bugün de kızın izin günüydü. Dix, Jack Bagley ile yaptığı konuşmayı yazı makinesinde temize çekmiş, şimdi de yeni baştan bütün ayrıntıları hatırlıyorken yeniden okumak istiyordu. Bu yüzden telefona cevap vermedi. Telefonda çaldı çaldı ve sustu. Dix ince yapılıydı. Saçları dökülmeye yüz tutmuştu ama bunu aldırdığı yoktu. Kimi zaman sinek kaydı tıraş olur, kimi zaman yarım sakalla dolaşırdı. Sabah duşunu aldıktan sonra elinin altında jileti bulup bulamayacağına bağlı bir şeydi bu. 31 yaşında her şeyin en iyisine sahip olabilecek bir duruma gelmişti. Geçen yılki kazancı 1 milyon doları bulmuştu. Hepsini de uçan daireler ve şeytan üçgeni gibi konulardan kazanmıştı. Kendisine göre bugün yazdığı ise hepsinden daha iyiydi. Hatta en iyisiydi. Sırtında soluk renkli bir işçi gömleği, ayağında sahibinden eski ve yüzlerce kere yıkanmaktan iyice beyazlaşmaya yüz tutmuş blue jean ve çok rahat kaba çizmeler vardı. Yazarın bu kaba görünüşüne karşın çalışma odasının duvarları kadife kumaşla kaplanmıştı. Philadelphia'dan alınma açılır kapanır yazı masasının bir zamanlar Ben Franklin'e ait olduğu söylenmekteydi. Koltuğunun hemen üstünde ayağa kalktığı zaman başını vurmayacak kadar yükseklikte bir Tiffany abajuru asılıydı. Telefon yine çalmaya başlamıştı. Dix elindeki kağıtları masanın üzerine fırlattı. Bu kez aletin daha ısrarlı olacağını anlamıştı. Gidip açtı. Dix, kıtanın öteki ucundan William Postiglione bağırdı. Tony, sen misin? İyi sabahlar Posti. Eğer bağıracaksan neden şehirler arası aramaya zahmet ediyorsun? Başını pencereden çıkar ve New York önünde bağır, olsun bitsin. Dix'in hem büro hem ev olarak kullandığı apartman dairesi, Batı 72. sokaktaki Dakota binasının 12. katındaydı. ''Hikaye ne durumda?'' diye yapımcı sordu. ''Çok iyi, yeni bilgiler edindim. Sana pahalıya oturacak.'' ''Öderiz, ne buldun bakalım?'' ''Uçuş 19 hakkında kimsenin bilmediği yeni şeyler.'' Posti öfkeli bir ses çıkardı. ''Bu konu çok işlendi. Charlie Burlitz kitabında kullandı, John Wallace Spencer ve Richard Weiner'da ve de Tony Dix.'' ''İnan bana benim anlatacaklarım çok değişik. Gördüğümde açıklarım.'' ''Ben de seni bunun için arıyordum. Apollo kapsülünün iniş işine karışan araştırma teknesi Lamprey'e çağrıldım. Sen de gelmek ister misin?'' Dix hiç duraksamadan öneriyi kabul etti. ''Öyleyse ilk uçağa atla buraya gel. Stüdyolara dolaşır, para yatırmaya hevesli biri var mı diye bakarız. Olmazsa senin yayıncıların zengindirler.'' ''Sen de zenginsin Posti.'' ''Kendi filmlerime para yatırmadığım için.'' diye güldü yapımcı. Karısı kendisini karşılamaya gelmemesini söylediği halde Paul Forsythe havaalanına gitti. Altında kiraladığı bir Pinto vardı ve tüm yol boyunca küçük arabaya lanetler savurup duruyordu. Ancak Beth'i kolları arasına aldığında bütün gerginliğinden kurtuldu. ''Buraya gelmemeliydin'' dedi Beth, ''ama geldiğine sevindim.'' ''Ne kadar güzelsin.'' Sonra sesini alçalttı. ''Haydi bir yere gidip sevişelim.'' ''Sanki ben istemez miyim? Bırak dalgayı şimdi.'' ''Uçakta hastalandım birden. Hayat bu. Kiefer'la gitseydim keşke.'' ''O kaçık denizaltı komutanınla mı? Nerede o?'' Forsythe, Sir Roger Lee'ni karısının o garip telefonunu anlattı. ''Ben o kadını bilirim.'' dedi Beth. ''Altıncı duyusu kuvvetlidir. Bilmiyor muydun?'' ''Hayır, hiç görmedim ama ikimiz hakkında çok şey biliyor gibiydi.'' ''Garip şeylere karışmıştır pek çok kez. Sir Roger'ı önceden bilinmeyen kasırga alanlarından uzaklaşması için uyarmıştır.'' Binlerce mil öteden herhangi bir meteoroloji haberine dayanmadan hem de. Ruhçular el üstünde tutarlar kendisini. Ben de kadını galli yaşlı bir nine sanmıştım. Beth kocasının uyluğunu okşadı. Yok canım, bazıları onun gerçek bir cadı olduğunu söylerler. Forsythe da karısının bacağını okşadı. Sen de ne olduğunu iyi bilirsin. Malı almayacaksan dokunma. Beth uzanıp erkeğin kulağını ısırdı. Almasını alacağım ama bir süre beklet olmaz mı? Ken O'Keefe'in yönetimindeki motor, Plymouth Hope'u Florida'nın doğu kıyılarının 20 mil açığında yakaladı. Sir Roger köşkündeydi. Motor yanaşıp yanına bağlanırken el salladı. ''Buyurun Bay O'Keefe.'' ''Saat henüz öğleden sonra 5 ama saatlerdir dudaklarım Bay Forsythe'in o şahane cinini tatmak için sabırsızlanıp duruyor. Teşekkür ederim. Karınızdan bir haber getirdim.'' Lean aşağıdan seslendi. ''Kasırga mı varmış?'' O'Keefe şaşırmıştı. ''Ne?'' diye sordu. Lean iki plastik bardak, bir şişe Gordon's, yarım limon ile ortaya çıktı. Çarkın yanındaki plastik buz kutusunu işaret etti. Tonik kutuda. Limonu dilimlemeye başladı. ''Diana'nın altıncı duyusu kuvvetlidir. Özellikle denizlerde tek başıma dolaşırken bana haber gönderir. Telsizin yakınlarındaysam iş kolaydır. Genellikle hava durumu hakkında uyarır beni. Her zaman değil. Bir kere Martha's Vineyard'daydım. Hemen oradan çekilmemi istedi. O gece geç saatlerde Andrea Doria ile Stockholm orada çarpıştılar ve Doria battı. Sir Roger kadehlere bolca cin doldurmuş, limonları sıkmıştı. O'Keefe bir şişe soğuk Canada Dry Tonic uzattı. Sir Roger burnunu kıvırdı. Schweppes değil ama çok daha ucuz. Hazırladığı kadehlerden birini konuğuna uzattı. Şerefe. ''Ya bir telsiz yanında değilseniz?'' diye O'Keefe sordu. ''O zaman talihime kalmış artık. Garip düşler görürüm. Bu düşün söylediği gibi ileride kötü hava var gibi kesin bir şey değil. Ama ülkemi çocukluğumu bile görsem uyandığımda huzursuz kalkarım. Oradan da kötü bir şeyler olacağını anlarım. Bunu psikanalistimle konuştum. Bilinçaltımda havanın değiştiğini fark ettiğimi ve bunu düşlerime aktararak ona uygun önlemler alabildiğimi söyledi. Ama bu eğer gerçekten böyleyse... Diana'nın beni telsiz ya da telefonla bulduğu zamanlar onun uyarıları nasıl bu kadar kesin olabiliyor bilemiyorum. Ürkütücü bir şey dedi O'Keefe. Neyse bu kez Greenwich ayarına göre cuma gecesi gece yarısından sonraya kadar kuzeye dönmemenizi söylüyor. Bunun çok önemli olduğunu da söylememizi istedi. Cuma gece yarısı Greenwich saati diye yaşlı denizci tekrarladı. Pekala doğuya dönüşüm epey gecikecek ama Diana'nın uyarılarına karşı çıkacak da değilim. İç bakalım delikanlı. Sir Roger, son 40 yıldır yaptıklarınızı biliyorum. Bütün bunlara değer miydi? Yıllarca buralarda, hep tek başınıza. Yaşlı adam cevap vermeden önce düşündü. Evet, dedi sonra. Herkese göre bir yaşantı değil bu. Hatta içimizdeki birkaç kişiye göre bile değil. Ama benim için, evet. Deniz'le ben birbirimize aşık olduk. Karım da başını çevirecek ve kalanıyla yetinecek kadar akıllı bir kadın. O'Keefe'in kadehini alıp bir içki daha hazırladı. Sen de öyle bulmuyor musun delikanlı? Evet, iki şey dışında ama. Siz burada su yüzünde oldunuz, ben ise altında. Sizin Lady Diana'nız var, benimse kimsem yok. Umutsuzluğa kapılma O'Keefe, dedi Sir Roger. Yalnızlık, sevilen biriyle birlikte olmaya tat katan şeydir. Aşılacak o kadar uzun yol olmazsa, hedef o kadar değerli gelmeyebilir. O'Keefe bir içki daha uzattı. Haydi bakalım şerefe. O'Keefe kadehini kaldırdı. Şerefe. Enerji Kaynakları Bakanı Noah Henderson, başkanın özel telefonuna bağlanmıştı. Forsyth güçlük çıkaracak, dedi. Nasıl? Kendisini karaya çekmemize razı gelmeyecek. Kontrat koşullarına uyulmasını istiyor. Oyala, dedi başkan. Olanaksız. Biz parasını versek de vermesek de Forsyth gidip işi bitirecek bir insandır. Foster güldü. Zaten onun için bu işe seçmiştik onu. Peki ne yapabiliriz öyleyse? Lamprey oraya gitmemeli. Belki de araştırma için başka bir yere gönderebiliriz. Bunu kabul eder mi? Henderson duraksadı. Korkarım ki etmez. Başında o yola başvursaydık belki. Ama şimdi kuşkulanır. Pekala. Ya tekne ne durumda? Onu kızağa çekmek için bir neden var mı? Bunu ancak yasaları çiğneyerek yapabiliriz. Tekne sağlam sayın başkanım. İçindeki aygıtlar da. Forsyth bize karşı mahkeme kararı çıkartıp gerekçe sorabilir. Bugünlerde Anayasa Mahkemesi'nin durumunu biliyorsunuz. Pekala. Ne yapabileceğini bilmiyorum ama bir şeyler yap. Lamprey'i durdur. Bunun hesabını ödetecekler ama. Öyleyse oyala orospu çocuklarını. Zaman kazanmaya çalış. Başkanım. Efendim. Ya Ruslar ne olacak? Onlar da orada ortalığı araştırıyor olmayacaklar mı? Bunu yapmak isteyebilirler ama 200 millik avlanma alanımızı koruyacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı sayın başkanım. Paul Forsyth işine bakacağım efendim. Henderson telefonu kapatıp bir süre masasına baktı. Mesleğimi ayaklar altında çiğneyeceğim diye düşündü. Ama elimde başka seçenek yoktu ki.